Ayrım 10, sayfa 47. Onlar ağıda başlayınca koyağın iki yanındaki kayalıklar bir kapandı, bir açıldı gibi oldu. Kürtlerin ağıdı korkunç bir ölüm, bir umut, bir yitiriş çığlığı gibi ovanın üstünde dolanıyordu. Bu ağıdı ilk olaraktan duyan insanların kulaklarından bir daha hiçbir zaman çıkmayacaktı. Her şey sustu, bitti, tükendi. Ortada bu inanılmaz çığlıktan başka bir süre bir şey kalmadı. Mustafa da orada çeşmenin alt başında duydu ağıdı. Ortalıkta bir uyur gezerdi. Tepeden tırnağa ürperip olduğu yerde dikildi kaldı bir süre. Arkasından da hemencecik toparlandı. Çocuklar ileride bilye oynuyorlardı. Onlara doğru koştu. Yanlarına gelince zınk diye şaşırmış. Burada ne arıyorum dercesine durdu kaldı. Oyunlarını durdurup ayağa dikilmiş onu süzen çocuklar birden Mustafa'nın arkasına dönüp uçarcasına koştuğunu gördüler. Eve giden çocuk elinde bilye dolu torbayla geri geldi. Çocuklar bu torbayı iyi tanıyorlardı. Mustafa dingin, hiçbir şey olmamışçasına durgun, dipdiri bir sesle "Haydi in çocuklar," dedi. "Oynayalım." Sesinde belli belirsiz sevince benzer bir şey vardı. Çocuklar bir ikircik geçirir gibi oldular. Mustafa buyurucu bir sesle "Haydi in başlayalım," dedi. Kocaman bir yeşilli, morlu, kırmızılı, sarılı cam bilyeyi toprağa fırlattı. Çocuklar sanki donmuş kalmıştı. Mustafa öfkelendi. "Ne oluyor be? Neden oynamıyorsunuz? Siz de benimle oynamazsanız." Torbadan başka daha güzel bir bilyeyi özenle seçip yere yuvarladı. Onların yüzlerine bile bakmadan. Onun arkasından bir bilye, bir bilye, bir bilye daha. Bilyalar 15 oluncaya kadar Mustafa yuvarladı. Yerdeki bilyalar renk renk parıltılı bir yığına dönüşünce Mustafa çabucak gidip bilyalarını toplayıp çocukların karşısına meydan okurcasına dikildi. "Haydi in!" Sesi buyurgandı. Çocukların hepsi birden büyülenmişçesine yere çömelip bilyalarını fırlattılar. Kürtlerin ağıtlarının sesi derin ovadan, uzak göklerden gelircesine köyün koyağını doldurmuş uzayıp gidiyordu. Mustafa da bilyalarını onların arkasından fırlattı. Dehşet bir kaynaşma, itişme, kakışma oldu. Birbirlerinin üstüne yığılıştılar, açıldılar, kapandılar, bilyaları fırlatıp topladılar. Keçi derisinden uzun kıllı cepkenler giyinmiş Kürtler cami ile mezarlık arasındaki yolu doldurmuşlar, eller üstündeki ölüyü izliyorlar, ağıtlarını daha da gürleştirerek söylüyorlardı. Ölü derin, yarın üstündeki mezarlığa getirildi. Mezar bir insanın göğsüne gelecek kadar kazılmış, yana ıslak, sarı renkli bir toprak yığılmıştı. Mezarlığın içi bir anda doldu. Türlü giyitler, türlü renkler, türlü sakallar, bıyıklar, türlü başlar dalgalandılar. Kürtlerin ağıtları ölü getirilip de ıslak toprak kapartısının yanına konuncaya kadar sürdü. Bir yandan da taşları bozarıp yan yatmış bir mezarın üstünde de bir yığın yemyeşil ılık havaya ağır kokular salan mersin dalları duruyordu. Ölü mezara indirilirken ortalıkta çıt yoktu. Az sonra birkaç imam birden gür sesleriyle Kur'an okumaya başladılar. Ölü ak kefeniyle toprağa indirildikten sonra kalın dayama ağaçlarını bir ucunu dibe, bir ucunu da mezarın duvarına dayayarak baştan aşağı sıralayıp bu dayamaların üstüne de yeşil mersin dallarını döşediler. Mersin dallarının üstü birkaç kürek elden ele geçerek bir anda toprakla örtülüp kocaman, uzun sarı bir yığın oluştu. Adamlar başları yerde ağır ağır mezarlıktan uzaklaşırlarken ortalıkta çıt yoktu. Yalnız köyün içinden, konaktan daha kadınların ağız sesleri geliyordu. Çocuklar bir iyicene oyunlarına dalmışlar, ortalığı şamatayı boyuyor, ütüyor, ütülüyorlardı. Yanlarından yönlerinden mezarlıktan dönen kalabalık sel gibi akıp gidiyor, onlar farkında bile olmuyorlardı. Mustafa durmadan kazanıyor, kazandığı bilyaları sel yatağının içindeki çakıl taşı bir çukurun içine dolduruyordu. Sonunda bütün çocukların bilyaları tükendi, hiçbir çocukta bir tek bilye bile kalmadı. Mustafa'nın bilyaları çukurdan taşmış, kiremit, çakıl taşı, cam, demir, bilyalardan renk renk bir büyüyecek yığın oluşturmuştu. Ütülen çocuklar elleri koyunlarında oraya sel yatağının sekisine sıralanmışlar, yığının başına oturmuş bilyaları sayan Mustafa'yı umutla, kıskançlıkla, korkuyla seyrediyorlar. Ona kutsal bir yaratığa bakar gibi biraz da çekinerek, ürpererek bakıyorlardı. Mustafa bilyaları uzun uzun saydı, bitirdi. Sonra az öteye çekilip batan günün son ışıklarında parıldayan yığına gözlerini dikti. Bir süre öyle kala kaldı. Çocuklar oldukları yerde durmuşlar. Onun hiçbir devinimini kaçırmıyorlar. Şaşkınlıkla açılmış gözleri bir bilye yığınına, bir yığını seyreyleyen çocuğa gidip geliyordu. Mustafa toprağa çakılmış gibi donmuş kalmış, dimdik bir çakıl taşı kayasından yontulmuş heykel gibi. Sekinin üstüne dizilmiş çocuklar da orada öyle kala kalmışlardı. Kımıldasalar sanki bir büyü, bilmedikleri bir şey bozulacakmış gibi. Alacakaranlıkta kırlangıçlar alçaktan telaşla gidip geliyor, dağdan ırmağa, kaleye, kaleden dağa akıp duruyorlardı. Suyun kıyısında 5 tane eski ulu, daha köy buraya yerleşmezken çok önceleri dikilmiş dut ağacı kararıyordu. Akşamları bu ağaçlara sıvama serçe, sığırcık doluşur, dallar kuşları götüremezlerdi. Oradan dehşet bir vıcırdaşma geliyor, köyün ıssızlığını azıcık olsun bozuyordu. Kırlangıçlar delirmişçesine havada oradan oraya binlerce çavarak mekik dokuyorlardı. Kimileri çocukların başlarına değercesine toprağa iniyor, sonra birden göğe yükseliyorlardı. Çocuklar yörelerinde savrulan kırlangıçların aralarında kalmışlardı. Karanlık iyicene kavuşunca kırlangıçlar da çekildiler. Ortalıkta ancak birkaç kırlangıç kaldı. Uzun uzun bu yandan o yana göğü yarıp geçerek uçan. Çocuklar da birer ikişer dağılışmaya başladılar. Mustafa olduğu yerde tek başına karanlığın ortasında öyle dikilmiş kaldı. Köy iyice susmuştu. Konaktan uğultuya benzer bir kaynaşma geliyordu. Çok yücede, dağın doruğundaki aydınlığın içinde birkaç kartal yüzüyormuşçasına kanatlarını oynatmadan dolaşıyorlardı. Bütün dağ doruk gecede batmıştı. Kayalıkların ardından bir puğunun ürkmüş sesi geldi. Yarasalar ortaya çıkmışlar, Mustafa'nın başının yanından yöresinden fırt fırt oraya buraya uçuyorlardı. Kalede bir yılanın çıngırağına benzer bir çıngırak ötüyor, sonra da hemencecik susuyordu. Sesi hemen hemen hiç duyulmayan ırmaktan geniş bir çığıltı geliyordu. Uzun samanlığın köşesine sinmiş Kuş Mehmet de bekliyor. Mustafa'yı gözlüyordu. İsmail Ağa vurulduğundan beri Mustafa'ya hiçbir çocuk yaklaşamamış, ona tek bir sözcük bile söylememişlerdi. Korkuya, ürküntüye, biraz deliliğe, daha da çok utanca benzer bir duygu vardı içlerinde. Birbirlerine, özellikle de Mustafa'nın yüzüne bakmaya utanıyorlardı. Hiçbirisi İsmail Ağa öldükten sonra bu ölüm üstüne bir tek sözcük konuşmamıştı. Ne anaları babaları ne de köylüyle. Belki de biraz değil, çok suçlu buluyorlardı kendilerini. Sanki canlarını kurtarmak için Mustafa'nın babasının kendileri sanki canlarını kurtarmak için Mustafa'nın babasını kendileri öldürtmüştü Salman'a. Mustafa'nın da çocuklara, insanlara, kuşa kurda, börtü böceğe utancından bakamadığını, onun herkesten çok utancından yerin dibine geçtiğini biliyorlardı. İnsanın babası öldürülünce niçin bu kadar utansın diye düşünüyordu Kuş Mehmet. Öyleyse Mustafa'nın babası öldürülünce kendisi, öteki çocuklar Mustafa kadar değilse de niçin utanmışlar, gitmişler de evlerinin en karanlık köşelerine saklanmışlardı. Kuş Mehmet'in içi alıp alıp veriyordu. Mustafa işte orada sel yatağının içinde bilyaların önünde bir utanç heykeli gibi umarsız, kimsiz kimsesiz nereye gideceğini, hangi insanın yüzüne bakacağını bilmez dikilip kalmıştı. Mehmet şimdi gidebilse onun yanına, başını kaldırabilse, onun yüzüne bakabilse, Mustafa diyebilse, Mustafa, başka bir şey istemezdi. Sonra da el ele tutuşup şuradan aşağı Gökburun'a varsalar, oradan kaktüs ağıllarının altındaki sel oyuğundan aşağı suyun kıyısına inip yan yana oradaki kovuğa sığınıp ayaklarını suyun içine soksalar, sabaha kadar da yan yana orada kalsalar. Birkaç kez böyle yapmışlardı. Şimdi sabahleyin daha ilk horozlar ötmeden uyandıklarında, balık yavruları ayaklarına değip değip darmadağın kaçıştıklarında, sonra da hemencecik toparlanıp geri geldiklerinde birbirlerinin yüzüne, o balıkların yüzüne bakabilirler miydi? Konakta hazırlıklar yapılıyordu. Kuş Mehmet'in de evlerinde hazırlık vardı. Hazırlık daha sabahtan başlamış. Mehmet'in anası alacalı horozu yakalayıp, "Artık erkek oldun, kes şunu," demiş. Onun eline keskin bir bıçak vermişti. Mehmet de horozu yere yatırdığı gibi başını gövdesinden ayırıvermiş. Başsız kalan gövde başlamıştı sıçramaya, yukarıya, aşağıya, yana yöne. Mehmet başı kesik horozun bu dehşet, bu kanlar saçan, çırpınan oyununa korkuyla dalmıştı. Güçlü, yiğit horoz bir türlü ölmüyor. Kimisinin de sağa sola sıçramaya bırakıyor. Düpedüz başı varmış da gözleri körmüş gibi bir yöne yürüyor. Sonra orada durup gene sıçramaya başlıyordu. Kimisinde kanlı derisinden sıyrılmış boynu uzuyor, uzuyordu. Ötecekmiş gibi kanatlarını açıyor. Sonra da kana batıp çıkmış uzun kanatlar çırpınıyor. Boyun sopa gibi dikiliyor. Sonra birden toparlanan kanatlar kendi yöresinde top top dönüyordu. Değnek gibi uzamış boynun ekseninde. Birden horoz yönünü kümese döndü. Çok hızlı koşarak kapısına kadar vardı. Kanatları bir yeri süpürdü orada. Sendeledi, tökezledi, yere düşecekken kalktı. Gene kendi yöresinde bir topaç gibi dönmeye başladı. Önce hızlıydı dönmesi, sonra gittikçe yavaşladı yavaşladı. Sonra da tepesi aşağı yere düşüp açılmış uzun kanatlarıyla oraya, direğin dibine serildi. İçeriden öfkeyle gelen anası, "Hörtükler olası," dedi. "Öyle ne yaptın fıkara horoza? Oynadın zavallının can çekişmesiyle, öyle mi?" Eline aldığı taşı ona fırlatıyordu ki Mehmet koşarak köşeyi dönerken kurşun gibi gelen taş tam omzunun üstünden vınlayarak geçti. Bu horoz şimdi bir iyice nar gibi kızartılacak, yanına tereyağı fışkırmış bir pirinç pilavı eklenecek, 5 dürüm yufka ekmek de ölü evine götürülecekti. Köydeki bütün evlerde aynı hazırlık vardı. Bu akşam ölü evinde yemek pişmeyecek, köydeki her ev en fıkarasından en zenginine kadar ayrıcalıksız yemek pişirecek, ölü evine götürecek, bütün köyü yaşlısından kötürümüne, gencinden çocuğuna kadar ölü evine gelip yemeği burada yiyecekler, sonra da Kur'an okunacak, dualar söylenecekti. Konağın avlusuna gene kilimler yayılmış, kilimlerin üstüne cimcim sofralar serilmiş, konağın direklerine, nar ağacına, kaktüslere gemici fenerleri asılmış, ortaya da koskocaman gür bir ateş yakılmıştı. Bir yandan tepsiler, hasır seleler, işlemeli sofralar üstünde kalaylı bakır sahanlarda, üstleri açık ya da kapalı, geçtikleri yere kokular saçarak, köyün gecesini yemek kokusuyla doldurarak yemekler götürülüyordu konağa.